Ayrım 39, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 457. Ben Abram'la El Allama'nın tehditlerinin kuşun üzerinde derin bir etkisi olmuştu. Dorian'la dahi ertesi gün Zenana'nın daha iyi bir bölümündeki genişçe bir odaya alındılar. Şimdi içinde bir de çeşmesi olan kendi küçük avluları vardı. Kuş Tahi'nin yemek pişirmesine yardımcı olması ve lazımlıkların dökülmesi gibi ağır işleri görmesi için bir kadın köle yollamıştı. Dorian'a yeni giysiler aldığı gibi Tahi'nin her gün kentten taze gıda malzemeleri getiren arabaları karşılamasına da izin vermişti. Hepsinden önemlisi artık Dorian gündüz saatlerinde bütün Zenana'da dilediği gibi dolaşabiliyordu. Ama çok yakınmasına rağmen kuş kalede mollayla buluşmaya gittiği zamanlar dışında duvarla çevrili alandan çıkmasına izin vermiyordu. Dorian Ben Abram'a konuyla ilgili şikayetlerde bulununca bu durum da değişti. Çocuğun bundan sonra limanda ve bütün adada dolaşmasına izin verildi. Ne var ki kuşun muhafızlarından biri peşinden ayrılmıyor ve onu bir an bile gözünün önünden ayırmıyordu. Böylesine özgür bırakılan Dorian bir kez daha adadan kaçma planları yapmaya başladı. Kurduğu planlar ciddiyetten uzak yapmacık oyunlardı. Balıkçı tekneleri gelip avlarını kıyıya boşaltmaya başladıkları zaman onlarla ahbap olmaya çalıştığında Dorian kuşun kendisinden önce davrandığını keşfetti. Kafirle konuşmamaları için bütün adalıları uyarmış olmalıydı. Muhafızı da burnunun dibinden ayrılmadığı için çocuğun bir tekneyi çalması ya da adadaki balıkçılardan yardım görmesi mümkün değildi. Dorian da sonunda kaçma planlarının bir işe yaramayacağını kabul etti. Artık kaledeki askerler prensin ahırlarındaki seyisler ve şahincileri arasında dostlar edinmeye daha çok zaman ve çaba harcar olmuştu. Yasmini Dorian'ın özgür kalışını sevinçle karşıladı. Kuşun itiraz etmediğini görünce zamanla Dorian'ın gölgesi haline geldi. Hiç kuşkusuz Zenana'dan dışarıya adımını atması yasaktı. Ama bahçelerde Dorian'ı adım adım izliyor, çocuğun Tahi ile paylaştığı daireye de sık sık ziyaretlerde bulunuyordu. Küçük kızın şen kahkahaları ve Ginny'nin gevezelikleri karanlık odaları adeta aydınlatıyordu. Tahi ona odun ateşinde yemek pişirmesini öğretmeye başladı. Bu Yasmini'nin daha önce hiç denemediği bir şeydi. Yenilikten büyük keyif alıyor, pişirdiklerini Dorian'a zorla yedirmeye çalışıyordu. ''Bunu senin için yaptım Dobby, beğendin değil mi?'' diyordu incecik sesiyle. Arkadaşının lokmaları yutuşunu endişeyle izledikten sonra da ''İyiydi değil mi?'' diye soruyordu. Dorian kumsala inmek ya da limanı ve kaleyi ziyaret etmek için Zenana'dan ayrıldığında küçük kız bütün gün somurtuyordu. Tahi'nin eteklerinin dibinden ayrılmayarak onun dönüşünü bekliyor, Dorian kapıdan içeri girdiği zaman da küçük maymun yüzü ışıldamaya başlıyordu. Dorian bazen Yasmini'nin kendisine olan bağlılığından sıkılıyor ve sırf ondan uzaklaşmak için Zenana'yı terk ediyordu. Prensin ahırlarına gittiği günlerde o nefis hayvanları besliyor, su veriyor, tımar ediyor ve orada geçirdiği uzun saatler boyunca bir tanesine binebilmeyi umut ediyordu. Highfield'da babası ve iki ağabeyinden öğrendiklerini hatırlamaya başlamıştı. Seyisler akşam serinliğinde pulu oyununu oynuyorlardı. Moğol soyluları arasında bir tutku haline gelmiş olan bu spor Ummanlılar tarafından da benimsenmişti. Top bir bambu kökünün oyulmasıyla yapılıyor ve ona aynı malzemeden yapılmış bir sopayla vuruluyordu. Baş seyis Dorian'ı daha iyi tanıyınca onun talim alanında genç çocuklarla birlikte kendini denemesine izin verdi. Çocuk atın terli sırtını bacaklarının arasında hissetmeyi, spor alanındaki bağırışları ve gürültülü hamleleri, topun etrafındaki kavga sırasında öteki çocukları itip kalkmayı seviyordu. Atak ve becerikli olmasıyla çok geçmeden seyislerin beğenisini kazandı. ''Allah isterse mükemmel bir binici olacak.'' demeye başlamışlardı. Dorian'ın sık sık gitmeyi sevdiği yerlerden biri de prensin şahinlerinin tutulduğu kafeslerdi. Çocuk vahşi ve güzel olan bu kuşların yanında sessiz ve ilgiliydi. Şahinciler de çok geçmeden bilgilerini ve deneyimlerini ona aktarmaya başladılar. Dorian bu adamların konuşma ve terminolojilerini hemen öğrendi. Bazen de davetleri üzerine onlarla atlarla yola çıkarak kuşları adanın kuzey ucundaki mangrove bataklıklarının kıyısında uçurdu. Kimi zaman da muhafızını atlatarak adanın kıyılarında yalnız başına dolaşıyor, koylar ve ıssız kumsallar buluyordu. Buralarda giysilerini üzerinden atıp okyanusa dalıyor ve bitkin düşünceye dek mercan kayalıklarına kadar yüzerek kendini zorluyordu. Ondan sonra geriye yüzüyor, beyaz kumların üstünde yatıyor ve güney yönüne gözlerini dikerek ufukta Tom'un gemisinin gabya yelkenlerinin belirdiğini hayal ediyordu. Yasmini'nin kendisini beklediğini bildiği Zenana'ya dönerken suçluluk duygusunu bastırmak için daima küçük bir armağanı beraberinde götürüyordu. Bu bazen bir şahin tüyü, at kuyruğu kıllarından ördüğü bir bilezik ya da mercan kayalığından getirdiği deniz kabukluları oluyordu. Bu kabukları dizerek küçük kız için kolye bile yapmıştı. Yasmini özlem dolu bir sesle ona, ''Keşke ben de seninle gelebilseydim.'' dedi. ''Seninle birlikte yüzmek ya da ata binmeni seyretmek isterdim.'' Dorian gelemeyeceğini biliyorsun diye onu tersledi. Küçük kızın gelecekteki hayatının nasıl olacağını tahmin edebiliyordu. Peçesiz ve yanında yaşlı bir kadın olmadıkça asla Zenana'dan çıkamayacaktı. Kendisi Yasmini'nin belki bütün hayatınca arkadaş olabileceği kan akrabası olmayan tek erkekti. İkisi de erginliğin eşiğinde olduklarından bu bile yakında sona erecek, Yasmini kadın olur olmaz evlendirilecekti. Tay ona bu evliliğin Yasmini daha 4 yaşındayken kararlaştırıldığını söylemişti. Onu okyanusun öbür yanındaki Büyük Moğol'un ülkesinde yaşayan kuzenlerinden birine verecekler. Böylece iki hanedanın arasındaki bağlar daha da pekişecek. Bunları anlatırken Tahi küçük arkadaşın hiç görmediği bir ülkedeki, hiç görmediği bir erkeğe yollanacağını düşününce neler hissettiğini Dorian'ın yüzünden okumuştu. Çocuk o benim kız kardeşim, gitmesini istemiyorum diye atıldı. Onun adına hissettiği sorumluluğun derecesine kendisi de şaşırmıştı. Tahi duyduğu acımanın sesine yansımamasına çalışarak, ''Senin için bir şey fark etmeyecek.'' dedi. ''Bir yıla kalmadan erkek olmanın değişikliklerini yaşayacaksın. Kuş bunu asla gözünden kaçırmayacaktır. Asla gözünden kaçırmaz. Bunun ilk işaretini fark ettiği anda Zenana'dan sonsuza dek uzaklaştırılacaksın. Burada kalacak olsan bile o günden sonra Yasmini'nin yüzünü bir daha göremeyeceksin. Belki de arkadaşlığınızın erkekliğini ilan edecek bıçağınki gibi bir darbeyle son bulması daha iyi olur. Bıçak lafının açılması Dorian'ı rahatsız etti. Öbür çocukların sünnet olayının ayrıntılarını tartıştıklarını, bu konuda kaba şakalar ettiklerini duymuş ama kendinin de aynı yoldan geçeceğini aklına bile getirmemişti. Şimdi ise Tahi bu gerçeği kafasına çarpmıştı. ''Ben bir Müslüman değilim.'' diye itiraz etti. ''Bana bunu yapamazlar.'' Tahi onu uyardı. ''Eğer o deri parçasını muhafaza edersen asla kendine bir karı bulamazsın.'' ''Ben bir karı istemiyorum. Vücudumdan parçalar kesmelerini de istemiyorum.'' Yasmini ile zorla ayrılacak olmalarının ona yaşattığı suçluluk duygusu bıçak yüzünden hissettiği korkuyu pekiştiriyordu. ''Ben onu korumak için yanında olmayınca ne yapacak? O daha bir bebek.'' diye kaygılanıyordu. Bir öğleden sonra ikindi namazının hemen arkasından adadaki gezintilerinin birinden döndü. Saçları deniz suyundan hala sert ve ıslaktı. Tahi ateşin önüne çömelmişti. Dorian içeri girince başını kaldırdı. Çocuk başa gelen çekilir gibilerden bir yüz ifadesiyle dadısının nereye gittiği ve ne yaptığı yolundaki sorularını yanıtladı. Bu arada Tahi'ye yalnızca kendisince bilmesi gereken ayrıntıları açıklıyordu. Birden etrafına bakındı, fazla önemsemiyormuş gibi bir tavırla, ''Yasmini nerede?'' diye sordu. Namaz vaktine kadar buradaydı, sonra yeni aldığı hayvanı Batuta'yı görmeye gitti. Sanırım gri renkli bir papağanmış. Dorian kadının omzunun üzerinden eğildi ve pişmekte olan mayasız ekmeklerden birini kaptı. Tahi onun eline vurdu. ''Bu akşam yemeğimiz, onu hemen yerine bırak.'' ''Sen acıma nedir bilmez misin Tahi?'' Dorian ekmekten parçalar koparıp ağzına tıkarak bahçelere doğru koştu. Yasmini'ye bir armağan getirmişti. İçi pembe janjanlı bir büyük helisel deniz kabuğu. Dorian küçük kızı nerede bulacağını biliyordu. Bahçelerin doğusunda yüzyıllar önce Müslüman evliyalardan birinin şerefine yapılmış bir türbe enkazı vardı. Türbenin duvarındaki yazıtı Dorian epey uğraşarak deşifre edebilmişti. Abdullah Muhammed Ali, Hicri 120 yılında öldü. Tepesinde paslı bir tunç hilalin yer aldığı yüksek bir kubbe vardı. Bunun altında Mekke'deki Kabe'ye çevrili bir taraça bulunuyordu ve burada namaz kılınıyordu. Taraçanın ucundaki büyük yağmur suyu sarnıcında bir zamanlar namazdan önce abdest alınmaktaydı. Ancak sarnıç şimdi kullanılmıyor, sadece öğleden sonraları yabani kuşları kendine çekiyordu. Yasmini ile üvey kız kardeşleri arasından onunla arkadaş olanları orada oynamayı seviyorlardı. Burada dedikodu ederler, dalaşırlar, birbirleriyle fantastik oyunlar oynarlardı. Bu arada hayvanlarına bebek giysileri giydirir, bir ev idare edip hayali aileler için yemek pişiriyormuş gibi davranırlardı. Dorian taraçaya çıkan merdivenin dibine varmıştı ki yukarıdan gelen bir çığlık kanını dondurdu. Yasmini'nin sesini anında tanımıştı ama asıl yüreğini parçalayan bu sesteki müthiş acıydı. Bir öncekinden daha tiz ve tüyler ürpertici olan o korkunç çığlıklar yinelenince uçar gibi eski merdiveni tırmandı. Küçük benekli maymun Ginny eski türbenin kubbesinde oturuyordu. Bir bebek gibi giydirilip beslenmekten bıktığı zaman Yasmini'nin ona ulaşamadığı bu en sevdiği tüneye kaçardı. Şimdi uykulu uykulu koltuk altını kaşıyor, mavimsi göz kapakları kapanıyordu. Arada bir sallanıp tüneyinden düşecek gibi oluyorsa da hemen arkasından silkinip uyanıyor ve altındaki bahçelerde gözlerini gezdiriyordu. Birden uykunun mahmurluğundan sıyrılmasına yol açan bir koku aldı. Tarçınlı kurabiyelerin kokusuydu bu. Ginny'nin dünyada tarçınlı kurabiyeler kadar sevdiği bir şey yoktu. Doğrulup uzun kuyruğuyla yuvarlak kubbenin üstünde kendine denge sağladı ve heyecanla etrafına bakındı. İki erkek çocuğu ağaçların arasındaki patikaların birinden çıkmışlardı. Ginny bu uzaklıktan bile onların çenelerinin oynadığını ve çocuklardan büyüğünün elinde üstü kapaklı bir gümüş sahan olduğunu görebiliyordu. Ginny'nin o kapağın altında ne olduğunu anlamak için görmesine ihtiyaç yoktu. Cıvıldar gibi küçük bir ses çıkardı ve kubbeden aşağı kayarak dallarını taraçanın altına uzatmış incir ağacının tepesine sıçradı. Yaprakların arkasına gizlenerek iki oğlanın bahçenin gizli bir köşesine yerleşip gümüş sahanı aralarına almalarını seyrediyordu. Zeynel Dean kapağı kaldırınca sarı kurabiye kümesini gören Ginny kuyruğunu dikleştirip gözlerini yuvarladı. Aç gözlülükle korku arasında bocalıyordu. Zeynel Dean'i çok iyi tanıyordu. Gözünün yukarısındaki bir yara izi çocuğun attığı taşın anısıydı. Zeyn sapan kullanmakta ustaydı. Öte yandan kurabiyeler hala fırından çıktıkları andaki kadar sıcak, kokuları ise karşı konulamayacak kadar büyüleyiciydi. Ginny incir ağacının gövdesinden aşağı kayarken ağacı çocuklarla arasında tutmaya dikkat ediyordu. Yere inince ağacın arkasından çocuklara baktı. Görülmediğine kanaat getirince gizlenme yerini bırakarak çimlerin üstüne ok gibi atıldı. Çalılardan birinin korumasında bir kez daha baktı. Yanaklarını şişirdi ve burnunu kıpırdattı. Tarçın kokusu burada çok daha kuvvetliydi. Zeyn'in kurabiyelerden birini ağzına götürdüğünü ve yumuşacık sarılığa dişlerini sapladığını gördü. Adı İbn el-Malik Ebu Bekir olan öbür çocuk Zeyn el-Din'in çok sayıdaki üvey kardeşlerinden biriydi. Yerinden kalkıp dış duvarın yakınındaki bir kasuarina ağacının başına yürüdü ve dallardan birini işaret etti. Burada bir şahin yuvası var deyince Zeyn de ayağa kalktı ve ağacın yanına badi badi yürüdü. Gümüş sahana arkaları dönüktü. Tepelerindeki yuvayı konuşurlarken başlarını arkaya devirmişlerdi. Zeyn belki de bir alaca doğandır dedi umutla. Tüylendikleri zaman yavrularını alabiliriz. Ginny tüm cesaretini topladı. Çalının altından fişek gibi fırlayarak açık alanı gri bir çizgi gibi açtı. Sahana ulaştı ve her iki avucunu yapışkan keklerle doldurdu. Hepsini ağzına doldurunca yanakları patlayacakmış gibi şişti. Kurabiyelerin yarısı sahanın içinde kalmıştı. Maymun onları da avuçlamaya kalkıştı ama hepsini alamadı. Ardından avucundakileri yere düşürünce yeniden başladı. ''Eyvah maymun!'' Zeyn'in o korktuğu sesi arkasında ciyaklayınca Ginny yakayı ele verdiğini anladı. Kaçma telaşı arasında sahanı devirdi ve kurtuluş olarak gördüğü incir ağacına koştu. Arkasındaki çimlerin üstüne kırık kurabiyelerden oluşan bir iz bırakıyordu. Ginny ağacın gövdesine tırmanıp ilk yüksek dalların sağladığı güvenliğe ulaşınca başını eğip arkaya baktı. Oğlanlar hemen arkasındaydılar ve öfkelerini haykırıyorlardı. ''Şeytan! Yezid maymun! Pis hayvan!'' Ginny ağacın üst dallarına ulaştı ve bir çatala tünedi. Orada kendini güvenlikte hissediyordu. Kaçışa ve ağaca tırmanışa rağmen avucunda kalabilmiş kurabiye kalıntılarını atıştırmaya başladı. Zeyn ağacın altında durduğu yerde kemerine asılı keseyi açtı ve içinden sapanını çıkardı. Deri şeritleri uzattığı kollarının arasında gerdi, sonra yuvarlak bir çakıl seçerek bunu sapan lastiğinin ucundaki cebe sıkıştırdı. Ağacın dibinde yer değiştirerek Ginny'ye rahatça nişan alabileceği bir yer seçti. Maymun başını bir aşağı bir yukarı oynatıyor, gözlerini ardına kadar açıyor ve çocuğu korkutup kaçırmak için korkunç suratlar yapıyordu. Zayn, sana öyle bir ders vereceğim ki kurabiyelerimi çalmayı bir daha aklından bile geçirmeyeceksin diyerek atışa hazırlandı. Havanın içinde titretene kadar şeritleri gerdi, sonra da en uygun zamanda onları salıverdi. Tıslayan beyaz bir gölgeden farksız olan çakıl Cini'nin yolunun üstünden kaçamayacağı kadar hızlıydı. Taş maymunun sol koluna, dirseğinin hemen altına çarptı ve kemiğin çatırdadığı duyuldu. Cini ciyaklayarak havaya sıçradı. Kırık kolu sallanıp duruyordu. Aşağı düşerken bir dala sarılmaya çalıştıysa da kolu ona itaat etmediğinden sağ eliyle bir yere sarılana kadar gövdenin yarısına kadar düştü. İki erkek çocuk heyecanla bağırışıyor ve dans ediyorlardı. Ebu Bekir, onu vurdun Zeyn diye sevincini dile getirdi. Seni öldüreceğim pis şeytan diye homurdanan Zeyn, sapanın cebine ikinci bir taşı sıkıştırmakla meşguldü. Cini tek koluyla ağacın tepelerine tırmanmaya koyulmuştu. Taraçanın üzerine uzanan büyük dala ulaştığında acıdan inliyor ve sızlanıyordu. Zeyn'in fırlattığı bundan sonraki taş havayı ıslığa benzer bir sesle yardı ve Cini'nin göğsünün hemen altında dala çarptı. Maymun havaya sıçradı ve kırık kolu sallanırken dalın soluna doğru atıldı. Korumayı nerede bulabileceğini biliyordu. Yasmini onun çığlıklarını duymuştu ve bunun nedenini bilmemekle beraber telaşla ona seslenmekteydi. Cini, ne var bebeğim, annene gel. Cini dalın ucundan ok gibi fırlayıp acı ve korkudan ciyaklayarak Yasmini'nin kollarının arasına düştü. Zeyn Ebu Bekir'e gel diye bağırıyordu. Bir sopa bul, onun işini bitireceğiz. Bahçıvanlar merdivenin dibinde bir bambu kazığı yığını bırakmışlardı. Oğlanlar bunlardan birer tane kaparak merdivenden yukarı koştular. Taraçaya ilk varan Zeyn oldu. Yasmini kollarının arasında Cini ile karşısına çıkınca durakladı. ''Küçük kız, bana yaklaşma!'' diye bağırdı. ''Bizi rahat bırak Zeyn el-Din!'' Küçük kızın öfkesi Zeyn'i bir an şaşırtmıştı. Ama Ebu Bekir hemen arkasından yetişerek onu ileri itti. ''Bu sadece Yasmini canım!'' dedi. ''O bir bebek, ben onu tutarım. Sen maymunu al!'' Yasmini panik halindeki hayvanı göğsüne bastırarak geri geri gidiyordu. Ama oğlanlar birbirlerini kışkırtıp bambu değneklerini sallayarak üzerine gelmeyi sürdürdüler. ''Şeytan kurabiyelerimi çaldı, onu öldüreceğim!'' Yasmini de önce ben seni öldüreceğim diye bağırarak karşılık verdiyse de cesareti kırılmaya başlıyordu. Gözleri de yaşlarla dolmaktaydı. Kızcağız bu arada yağmur suyu sarnıcının alçak korkuluğunun başına gelmiş, orada kapana kısılmıştı. Üvey kız kardeşleri ağabeylerinin tehdit dolu sesini duyunca onu terk edip kaçmışlardı. Yasmini yalnızdı, dudakları titriyordu ama sesinin güçlü çıkmasına çalıştı. ''Bizi yalnız bırak, yoksa El Amhara'ya söylerim. Cini'ye yaptıkları yüzünden seni cezalandıracak.'' Zeyn küçük kızı alaya aldı. ''El Amhara'ya söyleyecekmiş. Aman çok korktum. El Amhara domuz eti yiyen bir kafir.'' Oğlanlar Yasmini'yi sarnıcın korkuluğunun dibinde sıkıştırmışlardı. Ebu Bekir birdenbire ileri atılarak küçük kızın boynuna sarıldı. ''Maymunu yakala!'' diye bağırdı. Zeyn de Cini'nin bacağını kavradı. Üç çocuk ciyaklayan hayvan uğruna taraçada boğuşuyorlardı. Yasmini var gücüyle Cini'ye sarılmıştı. Bir yandan ağlarken bir yandan bağırıyordu. Ebu Bekir maymunu kavrayan parmaklarını birer birer çözünce sonunda Yasmin pes etti. Zeyn de maymunu onun elinden kaptı. Yasmini onu geri ver diye yalvardı. Ne olur daha fazla canını yakma. Zeyn Cini'yi boynundan tutuyordu. Pis şeyi ben öldürmeden ona iyi bak diye homurdandı. Cini birden dönüp dişlerini Zeyn'in bileğine sapladı. Zeyn acıyla şaşkınlıktan bir çığlık atarak Cini'yi başının yukarısına kaldırdı ve sarnıcın içine fırlattı. Maymun suyun içinde gözden kayboldu ama sonra yüzeye çıkarak suyun kenarına doğru yüzmeye başladı. Zeyn kanayan bileğine baka kalmıştı. ''Beni ısırdı!'' diye uludu. ''Şu kana baksana!'' Sarnıcın kenarına koştu ve bambu kazığını uzatarak Cini'nin başını suyun altına itti. Maymunun başı ortaya çıkınca onu tekrar suyun içine itti. Bir yandan da sadistçe gülüyordu. ''Ne kadar iyi yüzdüğünü görelim.'' Yasmini Ebu Bekir'in elinden kurtularak Zeyn'in sırtına atladı. Küçük kız bağırarak onun başıyla omuzlarını yumruklamaya başladı. Zeyn ise kız kardeşinin çığlıklarını ve saldırısını umursamadan gülüp eğlenmeyi sürdürüyordu. Cini kuvvetten düşmekteydi. Kürkü de ıslanmış ve kafasına yapışmıştı. Artık bağırmak için ne gücü ne de nefesi kalmıştı. Ama Yasmini'nin sesi giderek yükseliyor ve tizleşiyordu. ''Bırak onu, senden nefret ediyorum. Bebeğimi bırak.'' Dorian son birkaç basamağa koşarak çıktı ve merdivenin başında durdu. Karşılaştığı sahnenin anlamını kavraması birkaç saniyesini aldı. Yasmini'yi yaralı ya da can çekişir bulması olasılığını düşünerek müthiş bir panik duymuştu. Ama yaşça büyük iki oğlanın Yasmini'ye ve Cinni'ye yaptıklarını görünce korkusu müthiş bir öfkeye dönüştü. Birden üzerlerine saldırdı. Ebu Bekir onun geldiğini görmüştü. Saldırıyı karşılamaya hazırlandı. Kafasına çarpmak için bambu sopasını kaldırsa da Dorian hemen eğilerek omzunu hasmının göğsünün ortasına çarparak onu geriye itti. Ebu Bekir taraçanın yan duvarına çarpıp bambuyu elinden düşürdü. Bunun üzerine hızla merdivene atıldı ve koşa koşa basamakları indi. Dorian'ın tek düşüncesi şimdi Zeyn'e yetişip Yasmini'yi kurtarmaktı. Hemen saldırıya geçti. Zeyn de karşı saldırıya hazırlandı ama sırtına binmiş küçük kız onu engellediği için bambuyla yaptığı hamle başarısız oldu. Dorian hamleyi engelleyerek kazığı iki eliyle yakaladı. İkisi de kazığı çekiştirerek sendeleyip duruyorlardı. Dorian Yasmini'ye Cinni'yi yakala diye bağırdı. Kız da hemen itaat ederek Zeyn'in sırtından aşağı atladı ve sarnıca koştu. Çırpınmakta olan maymunu uzanıp yakaladı. Her tarafından sular süzülen, öksürüp tıksırdıkça ağzından burnundan sular akan zavallı hayvanı sudan kurtardı. Onu göğsüne bastırarak sarnıcın korkuluğunun altına büzüldü ve taraçada itişen iki çocuktan korunmaya çalıştı. Zeyn Dorian'dan daha ağır ve 5 santim daha uzundu. Bu kuvvet mücadelesinde ağır basmaya başlıyordu. ''Seni de tıpkı maymun gibi boğacağım, şeytan bakışlı dinsiz!'' diye tehdit savurarak bütün gücüyle bambu kazığının üzerine yüklendi. Dorian Tom'dan öğrendiği her şeyi öfkesi yüzünden unutmuştu. Ama hakaret onu sakinleştirdi ve Zeyn'in onu kendisine yaklaştırmasına izin verdi. Sonra kazığı birden salıvererek sağ yumruğunu savurmaya hazırlandı. Tom vücudun dönüşünden ve omuzların salınımından yararlan, burnu hedef al diye öğretmişti. Dorian saldırıya geçti. Elleri at sporundan sertleşmiş, omuzları yüzmekten kuvvetlenmişti. Yumruğu çarpar çarpmaz Zeyn'in burnu fazla olgun bir erik gibi patladı. Zeyn bambu sopayı elinden bıraktı ve iki elini yaralı yüzüne götürdü. Gözleri acı gözyaşlarıyla dolmuştu. Parmaklarının arasından süzülen kan bembeyaz kanzu suyunun üstüne damlıyordu. Dorian bundan sonraki yumruğu vurmaya hazırlandı. Tom ona çenenin ucunu dişlerini sıkararak ve kendi kulağının altında onu aramak suretiyle nasıl bulacağını göstermişti. Çocuk vücudunun bütün ağırlığını aktararak bundan sonraki yumruğunu da indirdi. Zeyn bu tarz bir dövüşü hiç görmemişti. Elden bir çekiş oluşturmak ve bununla hasmın yüzünü dövmek kendi dövüş fikrine yabancıydı. Ona güreşmeyi öğretmişlerdi. Ama bundan da karşısında daha hafif ve daha güçsüz bir çocuk olduğu zaman hoşlanıyordu. Burnuna çarpan yumruk onu şaşırtmış, şaşkınlık üzerinde acıdan çok daha etkili olmuştu. Bundan sonraki darbe onu hazırlıksız yakaladı. Yüzünün yanına sanki bir top mermisi çarpmış gibi oldu ve bir an gözleri karardı. Dorian onu nakavt edecek ağırlık ve kuvvetten henüz yoksundu. Ama yumruk tam yerine ve yeterli bir kuvvetle isabet ettiğinden arkaya sendeledi. Gözlerine yaşlar dolduğundan göremiyor, kendini savunamıyordu. Bacaklarının pelteleştiğini hissetti. Yeni bir darbe bu kez şişman dudaklarını hedef aldı. Zeyn ön dişlerinden birinin kırıldığını hissetti ve kendi kanının metalik tadı ağzını doldurdu. Her iki koluyla yüzünü örterek önünü görmeden merdivene doğru sendeledi. Dorian bu kez bambu sopasını yerden alıp çocuğun sırtıyla omuzlarına vurmaya başlamıştı. Bambunun cildini diken gibi yakması üzerine Zeyn ağzıyla burnundaki acıyı bile unutarak merdivenin üst basamağına sıçradı. Dorian sopayı bir kere daha sallayınca Zeyn bir akrep tarafından sokulmuş gibi dengesini kaybetti. Karmakarışık bir kol ve bacak kümesi görünümünde dibe kadar yuvarlandı ve avazı çıktığı kadar bağırıp hıçkırarak sürünmeye çalıştı. Dorian'ın arkasından merdiveni indiğini duyunca yaşlı gözlerle dönüp omzunun üzerinden ona baktı. Kafirin yüzü kıpkırmızı bir öfke maskesine dönüşmüştü. Soluk yeşil renkli gözlerinden sanki kıvılcımlar fışkırıyordu. Bambu sopasını ise her iki eliyle tutmaktaydı. Zeyn zar zor ayağa kalktı ve kırık dişi kanla karışık yere tükürdü. Koşmaya çalıştıysa da sağ ayağında bir kırık olduğundan ancak topallayarak uzaklamaya çalıştı ve kaçan Ebu Bekir'in peşine düştü. Dorian bambuyu elinden atıp kaçmalarına göz yumdu. Öfkesini kontrol altına almak için birkaç derin soluk alıp verdikten sonra küçük kızın yanına koştu. Yasmini sarnıcın korkuluğunun altında büzüldüğü yerdeydi. Titriyor ve ağlıyordu. Üstünden sular akan maymunu göğsüne bastırmıştı. Dorian bir yerine bir şey oldu mu Yasmini? Zeyn canını yaktı mı diye sordu. Küçük kız hayır der gibi başını salladı ve bir şey demeden maymunu Dorian'a uzattı. Ginny'nin ıslak tüyleri vücuduna yapıştığından normal büyüklüğünün yarısı kadar gözüküyordu. Yasmin'i kolu diye fısıldadı. Kırılmış. Dorian sallanan kolu yavaşça parmaklarının arasında tuttu. Ginny sızlandıysa da karşı koymadı. Dorian'a güven dolu iri gözleriyle bakıyordu. Çocuk Seraf'ın donanımından düşen bir denizcinin ve kolunu Bocurgat'ın çubuklarına kaptırmış bir başkasının yaralarını tedavi ederken seyrettiği Dr. Reynolds'ın yaptıklarını hatırlamaya çalıştı. Ginny'nin kolunu yavaşça düzeltti ve bu biçimde kalması için kısa bir bambudan yararlandı. Sonra kefiyesinden kopardığı uzun bir pamuklu parçasıyla hareketsizleştirdi. Yasmini'ye onu ben Abram'a götürmeliyim dedi ve küçük vücudu kızın kollarının arasından aldı. Küçük kız keşke ben de seninle gelebilsem diye fısıldadıysa da bunun mümkün olmadığını biliyordu. Zaten Dorian da yanıt vermeye lüzum görmedi. Entarisinin bir katıyla Ginny için bir beşik yaptı. Yasmini Zenana'nın kapılarına kadar onunla geldi ve palmiyelerin arasındaki yoldan kente doğru yürüyen arkadaşının arkasından baka kaldı. Dorian yarım mil kadar ileride prensin atlarından bir kafileni beraberindeki seyislerden birine rastladı. ''Mustafa'' diye vardı. ''Beni limana kadar götürür müsün?'' Mustafa çocuğu atın üstünde arkasına oturttu ve kentin daracık sokaklarından limana doğru dört nala yol almaya başladılar. Ben Abram limana yakın dispanserinde iş başındaydı. Arkadaki küçük odadan ellerindeki kanları silerek çıktı ve Dorian'la Ginny'yi şaşkınlıkla selamladı. Dorian ona size bir hasta getirdim efendim. Hünerlerinize fazlasıyla ihtiyacı olan bir hasta dedi. Hayvan beni ısırmaz mı? Ben Abram Ginny'ye şüpheyle baktı. Sakın korkmayın. Ginny size güvenebileceğini biliyor. Ben Abram kırık kolu dikkatle inceleyerek, kemiklerin iyileştirilmesi eski çağlara kadar uzanan bir hünerdir. Ama atalarından herhangi birinin bunun gibi bir hastalarının olduğundan şüpheliyim dedi. Hekim işini bitirince maymunun kolu ince bir tahtanın üstüne sabitleştirilerek sarılmıştı. Ben Abram Ginny'ye ayrıca küçük bir miktar afyon verdi ve maymun böylece Zenana'ya kadarki uzun yürüyüş boyunca Dorian'ın kollarının arasında uyudu. Yasmini kapının iç tarafında onları bekliyordu. Uyuşturulmuş maymunu Dorian'ın kollarından aldı ve onu sevgiyle kucaklayarak kaldıkları daireye taşıdı. Tahi'yi orada ağlamaklı halde buldular. ''Sen ne yaptın akılsız çocuk?'' diye Dorian'ı görünür görünmez saldırıya geçti. ''Bütün Zenana allak bullak durumda. Kuş da buraya geldi. Öfkesinden konuşamayacak durumdaydı.'' ''Ginny'nin Zeynel Dean'i ısırdığı, senin de çocuğun dişini, burnunu ve ayağını kırdığın doğru mu?'' Kuş Zeyn'in belki de bir daha yürüyemeyeceğini, en azından hayatının sonuna kadar sakat kalacağını söylüyor. Kendi beceriksizliği yüzünden ayağını kırdı. Dorian hiç de pişman gözükmüyor, aksine meydan okuyordu. Tahi onu kucaklayıp tombul göğsüne bastırdı. Başına ne büyük bir bela açtığından haberin yok senin diyerek hıçkırıyordu. Bundan sonra daima tetikte olmak zorundasın. Önce benim tatmadığım hiçbir şeyi yemeyecek ve içmeyeceksin. Yatak odanın kapısındaki sürgü de daima kapalı durmalı. Kadıncağız kuşla Zeynel Dean'in intikamına karşı almaları gereken önlemleri sayıp döküyordu. Maskattan dönünce prens bakalım ne diyecek deyip inleyerek konuşmasını bitirdi. Yasmini ile Dorian Tahi'yi tencerelerinin başında ağlayıp türlü felaket planları yapar halde bıraktılar ve Ginny'yi Dorian'ın yatak odasına taşıdılar. Onu döşeğin üstüne yatırıp yanı başında yan yana oturdular. İkisi de konuşmuyorlardı. Bir süre sonra Yasmini'nin başı önüne düştü ve Dorian'ın omuzuna yaslanarak uyuyakaldı. Dorian da kolunu ona doladı, böylece Tahi çok sonra onları birbirlerinin kollarının arasında uyur buldu. Çiftin yanına diz çökerek yüzlerini inceledi. Beraber ne kadar güzeller diye düşündü. Ne kadar genç ve masum. Birleşemeyecek olmaları ne kötü. Kızıl saçlı çocukları olabilirdi. Bunları fısıldayarak Yasmini'yi Dorian'ın koruyucu kollarının arasından aldı ve onu kendi annesinin ana kapının yanındaki görkemli dairesine taşıdı. Küçük kızı orada dadılardan birine teslim etti. 39. ayrımın sonu. Sayfa 468.